Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parssurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu vesselamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsı 6 Tir 1402, Hicri Kameri 8 Zilhicce 1444 ve Miladi 27 Haziran 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Şeyh Salih ile hac farizası üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, Arife Günü özel programı ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Büyük Hac Kongresi münasebetiyle bildiri yayınladı. Rehberi, yargı İslami düzenin temel direklerinden biri olduğunu belirtti. Müşriklerden beraat etme merasiminde İranlı hacı adaylarından bildiri yayınlandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Katar Emiri Şeyh Tamim ile telefonda görüştü. Rus savaş gemisi İran limanına demir attı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Büyük Hac Kongresi münasebetiyle yayınladığı mesajında, hac merasiminin insanın ahlaki ve manevi yücelişinin zeminini hazırlayan ve insanların gelişmesi için küresel bir çağrı olduğunu kaydederken şu vurguda bulundular. Hac ibadetinin evrensel bir etki bırakabilmesinin gerektiği şartı, İslam ümmetinin vahdet ve maneviyat esaslarına dayanarak bu sırlarla dolu farizanın hayat veren hitabesini doğru anlaması ve tanımasıdır. Ayetullah Hamenei'nin bu ilki hac mesajı şöyle.
Bismillahirrahmanirrahim. Haccın İbrahim selamı ve onun evrensel çağrısı bir kez daha tarihin yüreğinde tüm dünyayı kendine muhatap etti. İstekli ve zikreden yürekleri heyecan ve şevkle doldurdu. Davet edenin nidası tüm insanlığa hitaben şöyledir. Kabe tüm insanların kılavuzu ve kutsal ev sahibidir. Tüm Müslümanların dikkatinin merkez noktası ve ana ekseni olan Kabe ve İslam dünyasının çeşitli kapsamının küçük bir örneği olan hac merasimi, insan toplumunun gelişmesine ve tüm insanların sağlık ve güvenliğine hizmet edebilir. Hac, tüm insanlığa manevi ve ahlaki bir yükseliş getirebilir ve bu günümüz insanın hayati ihtiyacıdır. Hac, istikbar ve siyonizmin günümüz ve yarınki insanının ahlaki çöküşü için planlarını batıl ve etkisiz hale getirebilir. Bu küresel etkilemenin gerekli şartı, Müslümanların ilk adımda haccın hayat bağışlayan hitabesini kendilerinin iyice dinlemeleri ve onu uygulamak için tüm çaba ve gayretlerini sarf etmeleri gerekmektedir. Bu hitabenin iki ana sütunu vahdet ve maneviyattır. Vahdet ve maneviyat, İslam dünyasının manevi ve maddi gelişiminin ve onun tüm dünyaya etkilerini yayma garantörüdür. Vahdet, düşünme ve uygulamanın bağlantısı anlamına gelir. Yüreklerin, görüşlerin ve yönelimlerin yakınlığı anlamına gelir. Bilimsel ve deneysel sinerji anlamına gelir. İslami ülkelerin ekonomik bağlarının anlamına gelir. Müslüman hükümetlerin işbirliği ve güveni anlamına gelir. Ortak ve tanınmış düşmanların karşısında işbirliği anlamına gelir. Vahdet, düşmanların planlanan komplolarının İslami mezhepler, milletler, ırklar ve dillerin ve kültürlerini birbirleriyle karşı karşıya getirememesi anlamına gelir. Vahdet, Müslüman milletlerin birbirlerini düşmanın fitneci tanıtımı yoluyla değil, ilişki, diyalog ve gitgellerle tanımaları anlamına gelir. Birbirlerinin imkan ve kapasitelerinin bilincinde olarak onları kullanmaya, planlama yapmalarıdır. Vahdet, İslam dünyasının üniversiteleri ve bilginlerinin el ele vermesi anlamındadır. İslami mezhepler, alimleri birbirlerine iyi niyetle, hoşgörü, insaf ile bakmalı, birbirlerinin sözlerine kulak vermeli, her ülkedeki ve her mezhepteki elitler insanları birbirlerinin ortak yönleriyle tanıştırmalı, onları bir arada yaşamaya ve kardeşliğe teşvik etmelidir. Vahdet ayrıca İslam ülkelerindeki siyasi ve kültürel liderlerin koordineli bir şekilde yeni dünya düzeninin şartlarına hazırlanmaları, fırsat ve tehditlerle dolu yeni dünya deneyiminde İslam ümmetinin uygun konumunu kendi elleriyle ve kendi iradeleriyle belirlemek, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı hükümetlerinin Batı Asya'nın siyasi ve bölgesel mühendisliği konusundaki acı deneyiminin tekrarlanmasına izin vermemeleri anlamına gelir. Maneviyat, dini ahlakın yükselişi anlamına gelir. Batının düşünce kaynakları tarafından uzun bir süre teşvik edilen din eksi ahlak büyüsü, dünyadaki herkesin tanık olduğu batıdaki bu dizginsiz ahlaki düşüşün sonucudur. Maneviyat ve ahlaki hac menasikinden, ihramdaki sade yaşamdan ve hayali ayrıcalıkların nehyedilmesinin, bütün ümmetin tevhid eksenindeki hareketinden, şeytanı taşlamadan ve müşriklerden beraat etmekten öğrenmeliyiz. Hacca giden bayan ve erkek kardeşlerim, bu eşsiz farizanın sırlarında düşünmek ve araştırmak için hac fırsatından yararlanın ve onu ömür boyu azığı yapın. Bu zaman diliminde vahdet ve maneviyat eskisinden daha fazla istikbar ve siyonizm düşmanlığına ve sabotajlarına maruz kalmaktadır. Amerika ve diğer sultacı istikbar kutupları Müslümanların birliğine, Müslüman milletlerin, ülkelerin ve hükümetlerin anlayışına ve bu milletlerin genç neslinin dindarlığına ve şeriata yönelmelerine şiddetle karşı çıkıyor ve ellerinden geldiğince bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Hepimizin ve tüm milletlerin ve hükümetlerimizin görevi bu hain Amerikan ve Siyonist planına karşı durmaktır. Yüce ve Kadir Allah'tan medet umun, müşriklerden beraat ruhunu kendinizde güçlendirin ve bunu yayınlamaktan ve yaşam ortamınızda derinleştirmekten kendinizi sorumlu tutun. Herkesin tevfiki ve siz İranlı ve yabancı hacıların haccının makbul ve meşgul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor. İmam Zaman Aleyhisselam'ın duasının herkes için müstecap olmasını temenni ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi yargı erkenin İslami düzenin temel direklerinden biri olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bugün yargı erki haftası münasebetiyle yargı erki başkanı Muhsin Ece'yi ve yargı mensupları ile bir araya geldi. Burada yargı mensuplarına hitap eden Ayetullah Hamene'yi yolsuzlukla mücadele baş olmak üzere kamu haklarına önem verilmesi, meşru özgürlüklerin güvence altına alınması, suçun önlenmesine yargı erkeninin en önemli görevi olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamene'yi 1981 yılında yaşanan olayları hakkında bugün bile şehit ve işlenen ahlaki ve çalışma özellikleri herkes için ilham vericisidir, dedi. İslam İnkılabı rehberi yargı erkeninin ilerlemesi için bu organdaki personellerin uzman olarak yetiştirilmesi tüm yetkililer tarafından ciddi bir şekilde dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamene'yi ayrıca yolsuzlukla mücadele konusunda yargı dışındaki diğer kurumların da aktif bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Müşriklerden beraat etme merasiminde İranlı hacı adaylarından 6 maddelik bir bildiri yayınlandı. Kutsal toprakları ziyaret etmek için Suudi Arabistan'da bulunan İranlı hacı adayları müşriklerden beraat etme merasiminde 6 maddelik bir bildiride Filistin'in İslam aleminin ana meselesi olduğunu dile getirdiler. Müşriklerden beraat etme merasimi Velayet-i Fakih'in hac ve ziyaret işleri temsilcisi Hucetul İslam Abdülfettah Nevvab ve İranlı hacıların katılımıyla Arafat Dağı'nda düzenlendi. Bu törende İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin hacılara hitaben yayınladığı mesaj Velayet-i Fakih'in hac ve ziyaret işleri temsilcisi Hucetul İslam Abdülfettah Nevvab tarafından okundu. Merasimde ayrıca İranlı hacı adayları 6 maddelik bir bildiride direniş cephesine tam destek verilmesi ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundular. Müşriklerden beraat töreninde açıklanan bildirinin içeriği şöyle. 1. Hacı adayları olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatından ilham alıp İmam Hümeyni ve Yüce Devrim liderinin düşüncelerini yolumuza ışık tutup Mescid-i Haram şehitleri başta olmak üzere aziz şehitlerimizin anısını ve Mina faciasını saygıyla anarak ilkeli tutumumuzu ilan ediyoruz. 2. İslam aleminin Kur'an-ı Kerim etrafında birliğine ve Peygamber Efendimizin idealleri etrafına odaklanarak Amerika'nın ve şer Siyonist rejimin Müslümanlar arasında bölme çıkarma politikalarından nefret ettiğimizi ilan ediyoruz. 3. Müşriklerin beraat törenine katılan hacı adayları olarak Filistin meselesini İslam dünyasının, Arap ülkelerinin ve dünya Müslümanlarının ana meselesi olarak görüyoruz. İslam İnkılabı'nın büyük mimarı İmam Hümeyni'nin tarihi girişimi ve Yüce Devrim lideri Ayetullah Hamene'nin hikmetli rehberliği üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen mazlum Filistin halkına ve dünya Müslümanlarına destek olmayı görevimiz olarak görüyoruz. 4. İran milletinin temsilcileri olarak Arafat Dağı'nda İslam aleminin dayanışmasını ve İslam ümmetinin söz birliğini küresel emperyalizmin ve onların komploların üstesinden gelinmesinin anahtarı olduğunu ilan ediyoruz. Direniş cephesinin inisiyatifi Siyonistlerin elinden aldığı ve çocuk katili rejimi kademeli olarak gerilemeye ittiği bu dönemde sahte ve gaspçı Siyonist rejimin çöküşünü hızlandırmanın İslam dünyasını ve İslam ülkelerinin birincil önceliği olduğuna inanıyoruz. 5. İslam'ın derin kültürel ve manevi etkilerini yok etmek ve etkisiz hale getirmek için emperyalizmin amaç ve planlarından biri olan İslami görünüme sahip aşırılık yanlısı grupların kurulmasını ve İslam ülkelerine müdahale ve saldırıları tehlike olarak görüyoruz ve İslam ümmetinin buna karşı durması gerektiğine vurgu yapıyoruz. 6. İslam Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleriyle stratejik ilişkilerini geliştirme eylemini destekleyerek direniş cephesine tam destek verilmesi ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesini istiyoruz.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Ali Sani ile telefonla görüştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Ali Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Reis'i ve Ali Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Reis'i İran ve Katar'ın ikili bölgesel ve uluslararası işbirliğine girişilmek için iyi imkanlara sahip olduğuna dikkat çekti. Katar emirine ortak projeler ve anlaşmalar hayata geçirmek için sarf ettiği tüm çabalarından dolayı teşekkür eden reisi, İran'ın Katar ile ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi ve işbirliğine genişletmeyi kararlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı reisi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi sonucu bölgesel ve küresel işbirliği daha da güçlenecektir dedi. Katar emiri de ülkesinin ikili ekonomik işbirliğinde ve İran'daki yatırımı artırmaya hazır olduğunu belirterek yakın gelecekte İran-Katar Karma Ekonomik Komisyon toplantısına ev sahibi yapmayı hazırız diye konuştu.
İran'ın Avrasya ihracatı 2023 Nisan-Mayıs aylarında %70 oranında artış gösterdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Orta Asya, Kafkasya ve Rusya Ticareti Geliştirme Kurumu Genel Müdürü Avrasya Ekonomik Birliği ile tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasından sonra 2023'ün başlarında İran'ın bu ülkelere ihracatının %70 arttığını söyledi. Ticareti Geliştirme Kurumu'ndan Rahmetullah Hurmali, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerinin fuar toplantısının ikinci döneminin Tahran'da düzenleneceğini duyurdu ve bu fuarın ilk döneminin Haziran 2021'de Tahran'da yapıldığını bildirdi. Bu fuar üye ülkelerin yetkilileri ve şirketlerinin de katılımıyla olmuştu. Bu ülkelerin 180 milyonluk petrol dışı ürünlerin ihracat pazarı var. Bu durum ülkemizle siyasi ve ekonomik yakınlığın gelişmesi açısından önemlidir. Ayrıca söz konusu birlik ile müzakerelerin başarıyla sonuçlanması dikkate alınarak bir anlaşmaya varılmasına karar verildi. Serbest ticaret anlaşması kapsamında bu yıl 4-7 Aralık tarihlerinde Tahran'da daha fazla yetkili ve firmanın katılımıyla 5000 metrekarelik bir alanda planlanan bu fuarın ikinci turu gerçekleştirilecek. Ticareti Geliştirme Kurumu Genel Müdürü şunları söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği ile ilk aşamada tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte çok şükür İran'ın bu ülkelere ihracatı geçtiğimiz yıla göre %28 arttı. Bu yılın başlarında geçen yılın aynı dönemine göre ve yılın ikinci yarısına göre %70 artarak en yüksek ticari büyümeyi Rusya ve Ermenistan'da gerçekleştirmiştir. Genel Müdür sözlerine şöyle devam etti. 2023 yılının başlarında Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkeleriyle İran arasındaki ticari alışveriş hacmi 6 milyar doları bulmuş ve aynı dönemde Fars Körfezi ülkeleriyle ticari alışveriş hacmi 3 milyar dolardan fazlaydı. Tahran'da diyorsa muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Rusya donanmasına ait bir savaş gemisi İran'ın kuzeyindeki Bandar Enzeli limanına demir attı. İran medyası Rus donanmasına ait Mahaçkale savaş gemisinin Hazar Denizi kıyısındaki Bandar Enzeli limanına demir attığını bildirdi. Rus savaş gemisine deniz eğitimi ve spor müsabakalarına katılmak amacıyla İran'a geldiği belirtildi.
Rusya lideri Vladimir Putin her türlü şantaj ve kaos başarısızlığa mahkumdur açıklamasında bulundu. Wagner grubunun kalkışma olayı karşısında halkın birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri ve azimli duruş sergilemeleri sebebiyle halka teşekkürlerini ileten Vladimir Putin her türlü şantaj ve kaosun başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner grubunun 24 saatlik isyanın ardından bir televizyon röportajında isyancıların ülkelerine ihanet ettiklerini belirterek bu isyanı düzenleyenlerin yargılanacağını ifade etti. Kan dökülmesinin önüne geçilmesi ve yeniden karar verilmesi için Wagner grubuna zaman verme adımını attıklarına dikkat çeken Putin, ortaya çıkan tehdidi etkisiz hale getirmek için gerekli tüm kararlar alındı ve silahlı isyan bastırıldı dedi. Wagner liderlerinin Rus güçleri karşı karşıya getirmeyi ve birbirlerini öldürtmeyi planladıklarını belirten Putin, doğrudan talimatlarımla kanın akmasının önüne geçilmesi yönünde kararlar alındı dedi. Putin, Wagner grubunun liderlerinin Rus güçlerini birbirine kırdırtma planlarına karşılık bu grubun çoğunluğunun vatansever olduğunu ve bu olayda kullanıldıklarını ifade etti. Ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya yardımları ve sorunun çözülmesi hususunda teşekkürlerini ileten Putin, gösterdikleri cesaretlerinden dolayı Rus güçlerine de teşekkür etti.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamid Al Thani İstanbul ziyareti İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Ali Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Ali Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye yönelik insani yardımlar ele alındığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi vesilesiyle kendisini arayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsveç'te savcı Hans Ihrman, terör örgütü PKK-YPG için haraç toplamaktan yargılanan bir kişi için 5 yıl hapis cezası isterken cezasını çektikten sonra Türkiye iadesini talep etti. İsveç'te terör örgütü PKK-YPG için haraç toplayan kişinin Türkiye iadesi talep edildi. İsveç Devlet Radyosu, terör örgütü PKK-YPG için haraç toplayan bir zanlının teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçlarından yargılanmasına devam edildiğini duyurdu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Amerikan başkenti Washington'da Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış müzakerelerinin 29 Haziran'a kadar süreceğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Amerika'nın başkenti Washington'da Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış müzakerelerinin 29 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti. Miller, görüşme gündeminin detaylarından konuşup Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in iki ülke mevkidaşları ile bir araya geleceğini de bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Netanyahu'nun işgal altındaki topraklardaki düşüşünün devamı başlığı altında. Siyonist rejimi İsrail'de yapılan en son anketler, Benjamin Netanyahu'nun ve onun koalisyon kabinesinde yer alan partilerin popülaritesinin iyice düştüğünü gösteriyor. 2009'dan bu yana Benjamin Netanyahu işgal altındaki topraklarda sadece 1,5 yıl başkanlık yapmadı, geri kalan süre içerisinde hep Siyonist işgalci İsrail'in başında bulunuyordu. Likud Partisi'ne liderlik yapan Benjamin Netanyahu, sağcı partilerle ittifak yaparak veya rakiplerle ittifak yaparak ve son zamanlarda aşırı Siyonist sözde dincilerle ittifak yaparken liderlik koltuğunda yer almış, başbakanlık görevine devralmış ve Siyonist rejimi İsrail kabinesini kurdu. Siyonist rejimi elebaşısı Netanyahu 12 yıl sonra 2021'de başbakanlığı tek ortak paydası Netanyahu'ya muhalefet olmak olan, fikir ve hareket olarak birbirine daha az yakın olan rakiplerine devretti. Ancak şiddeti çatışma ve Netanyahu'nun hareketleri bu rakiplerin birliklerinin yalnızca bir yıl sürmesine neden oldu ve muhalefet kabinesinin de çökmesiyle birlikte Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesiyle ilişkilendirilen erken seçim için oy kullandılar. Ancak Netanyahu'nun kabinesinin göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçtikten sonra Siyonist rejime bağlı Kanan 12'nin yaptığı ankete göre Netanyahu'nun Knesset'teki mevcut koalisyon kabinesine oluşturan partiler bugün seçim yapılırsa Knesset'teki 120 sandalyeden sadece 54'ünü elde edebilir. Bu ankete göre şu anda kabine oluşturdukları miktardan 10 sandalye daha az oy alacaktır.
Netanyahu ve kabinesinin Siyonistler arasındaki popülaritesinin düşüş eğiliminin çeşitli nedenleri vardır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri aşırılık yanlılarının ve ırkçıların kabinenin oluşmasındaki varlığıydı. Kabinenin bazı üyelerinin aşırılık ve ırkçılığı toplumsal ve siyasi düzensizliğin yoğunlaşmasına ve birlikteliğin kırılganlığına zemin hazırlaması bu duruma yol açtı. Ayrıca Netanyahu kabinesi İsrail rejiminin kuvvetler ayrılığını ve yargı sistemini zayıflatmak için adımlar atmış, bu kabine sözlü yargı reformu projesini parlamentonun desteğiyle onaylamıştır. Bu planda yargının yetkileri azaltılacak ve bu rejimde yürütme ve yasamanın gücü ve konumu güçlendirilecektir. Muhalefet ve başta muhalifler lideri ve protestocular Netanyahu kabinesinin yargısal reformlarının yargı sisteminin zayıflatılması ve bu şahsiyetin kendine karşı açılan yolsuzluk ve rüşvet davaları ve vakaları ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Muhalifler kabinenin bu eylemlerinin Siyonist rejime savaş ve çatışma yön vereceğini düşünüyorlar. Protestocular yargı değişikliği planının Siyonist rejimin en yüksek yargı organı, Yüksek Mahkeme'nin temel yasaların onaylanması sürecindeki etkisini sınırladığı ve Knesset üyelerinin onayları ertelemesine izin verdiği için sözde işgalcilerin demokrasisine ağır bir darbe indireceğini söylüyor. İşgalciler kabinenin düşmesini talep ederek yargı reform planına karşı çıkarken 25 haftadır üst üste gösteriler düzenliyorlar. Netanyahu protestoların devam etmesi nedeniyle yargı reform planından çekilmek zorunda kaldı. Ancak halk gösterileri durmadı. Arda arda 25 hafta süren gösteriler işgal altındaki topraklarda Netanyahu ve kabinesine karşı halkın nefretini yoğun gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Almanya ve Yunanistan'da yeni sağcı partilerin zaferleri başlığı altında. Almanya ve Yunanistan'da yeni sağcı partilerin zaferleri bir kez daha Avrupa'nın sağcılara yöneldiği hususunu gündeme taşıdı. Bu durum ise Avrupalı devlet adamlarının artan kaygılarına yol açmıştır. Almanlar için Alternatif isimli aşırı sağcı partinin son anketlerde oylarını artırmasının ardından gerçek seçimlerde de bu parti Almanya'da rakiplerine galebe çaldı ve yerel seçimleri kazandı. Bu sağcı partinin adayı pazar günü yapılan Zorberg belediye seçimlerinden ikinci turunu kazanırken bu partinin bir yerel seçimdeki ilk zaferini elde etti. Almanya şansölyesi Olaf Scholz, bağlı Yeşil Parti ve Hür Demokratların da içinde bulunduğu iktidar koalisyonu da dahil olmak üzere bu partinin rakip partilerinin popülaritesine düştü. Almanya eyaletlerinde yapılan anketler ise bu partinin bu bölgede büyük bir popülariteye sahip olduğunu da ve 2017 yılında bu partinin ilk kez Alman parlamentosunda sandalye kazanabileceğini, 3 eyalette zafer elde edebileceğini gösteriyor. Seçimlerde ağırlıklı olarak mülteci krizi üzerinden hareket eden ve son dönemde Almanya'nın Rusya ile olan savaşta Ukrayna'ya verdiği desteği karşı çıkan Almanya için Alternatif Partisi 2025 Almanya federal seçimlerinde Almanya şansölyeli için aday göstermeyi de bile planlıyor. Güney Avrupa'da Yunanistan'daki parlamento seçimlerinde savcı bir parti kazandı. Yunanistan İçişleri Bakanlığı, Yunanistan eski başbakanı Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki Savcı Yeni Demokrasi Partisi'nin parlamento seçimlerini kazandığını açıkladı. Mitsotakis'in partisi oyların %40.52'sini alarak 300 milletvekilinin 158'ini kazandı. Böylece bu savcı parti erken seçimlerde rakiplerine karşı galibe çaldı. İlk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Mitsotakis ülkeyi önümüzdeki 4 yıl içinde dönüştürme ve Yunan vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirme sözü veren bir bildiri yayınladı.
Aşırı sağcı hareketler ve partiler son yıllarda çeşitli nedenlerle önemli zaferler elde edebilmişler. Avrupalı analistler aşırı sağcı başbakan Giorgia Meloni'nin İtalya'da göreve başlamasının Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı aşırılık yanlılarının iktidara gelme yolunda bir dönüm noktası olarak görüyorlar. Fransa gibi bir ülkede aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin parlamentodaki partinin lideri Marine Le Pen, merkez sağ olarak kabul edilen rakibi Emmanuel Macron'a karşı son iki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadı. Ayrıca Almanya'da son parlamento seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi bir önceki seçimlere göre önemli oylar elde etmeyi başardı. Ancak ana Alman partilerinden hiçbiri bu partinin iktidara ve ittifaka katılmaya istekli değil. Bununla birlikte eylemlerin ve anketlerin analizi aşırı sağcı partilerin ve hareketlerin rolünün Avrupa ülkelerinin siyasi arenasında her geçen gün arttığını göstermektedir. İsveç gibi eski liberal ülkelerde bile aşırı sağ hareketlerin fark edildiği görülmektedir. Temelde aşırı sağcı parti ve liderlerin iktidara gelmesi, Avrupalı ülkelerin yakınsaması ve Avrupa Birliği için ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Çünkü bu partiler ve liderleri ulusal çıkarların ve egemenliğin önceliğini Avrupa Birliği'nin egemenliğinden daha çok ileri görüyorlar. Göçmenler ve sığınmacılar gibi birçok durumda ekonomik ve sosyal politikaları da Brüksel'in kararlarını takip etmeye istekli değil. Ayrıca bu partiler aşırı milliyetçi eğilimlere sahiptir ve göçmenleri Avrupa ülkelerinden sürmek istemektedirler. Aynı zamanda bu parti ve hareketlerin çoğu Avrupa ülkelerindeki göçmen nüfusun çoğunluğunu oluşturan İslam ve Müslüman karşıtı eğilimlere sahiptir. Azınlıklara yönelik şiddet ve göçmenlere yönelik zulmün Avrupa aşırı sağı tarafından yabancı düşmanlığını yayma çerçevesinde takip edilmesi nedeniyle bu hareket Avrupa ülkeleri için ciddi bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, hac farizası ile ilgili çok manevi ve değerli günleri idrak etmekteyiz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi de hac merasimi ile ilgili yayınladığı mesajında haccı ahlak ve maneviyat temelinde hayat başlayan bir merasim olarak değerlendirdi. Biz bugün sohbetimizde bu ilahi farize ile ilgili bunun değeri ve önemi ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz sohbetimizde. Önümüzdeki günlerde Arefe gününü ve mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu iki günün de fazileti ile ilgili yine sizleri bilgilendirmeye çalışacağız sohbetimizde. Din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamız bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılaştınız efendim.
Hoş bulduk, sağ olasın.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Öncelikle hac farizası ile ilgili sizin görüşünüzü almak istiyorum. İslam dininde haccın yeri ve Müslümanların özellikle dini ve ibadet alanındaki önemi nedir acaba? Yani buradan başlayacak olursak haccı nasıl tanımlamalıyız dinleyicilerimiz için? Daha sonra Arafa günü ile ilgili ve Kurban Bayramı ile ilgili de bir sorum olacak efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. İlk önceden bu kutsal günleri ve mukaddes günleri, bilhassa Arafa günü ve Kurban Bayramı günü bütün Müslümanlara tebrik arz ediyorum. Ve Allah'tan istiyorum ki Allah-u Teala bu günleri, bu mukaddes ve kutsal günleri inşallah bizim hepimize, bütün Müslümanlara mübarek etsin inşallah. Tabi İslam dininde çok meseleler vardır ve çok ehkamlar vardır ve çok farzlar ve vacibler vardır. Ki bunların birisi de hac merasımıdır. Bu hac merasımı dini İslam'da çok çok değerlidir ve Müslümanların yanında çok değerli. Çünkü bu hac merasımı her sene bir defa şey olur. Yani her sene bir defa mesela haciler hacca gidiyorlar. Sadece haciler için onların kutsallığı ve tekaddüsü değil, belki bütün Müslümanlardır. Ama bazılar mesela Allah-u Teala onlara nasip ediyor. Onlar gidiyorlar hacca, gidiyorlar Mekke'ye, Medine'ye ziyaret ediyorlar ve menasiklerini yerine getiriyorlar. Ama başka Müslümanlar ki mesela kendi evlerindedir diller ve evlerinde ve vatanlarındadır. Onlar da aynı öyle nasıl ki haciler orada bazı amelleri yerine getiriyorlar. Aynı bütün Müslümanlar da kendi evlerinde bazı amelleri bu iki günde yerine getirebilirler ve çok da sevabı vardır. Tabi orada haciler için bazı şeyler farzdır. Ama şimdiki biz kendi vatanımızda bir inşallah Allah'tan istiyorum ki bütün Müslümanlara bu mukaddes yerleri ve hacı ve Kabe ve Arafat ve Meş'ar ve Mina inşallah bütün Müslümanlara nasip eylesin. Hepimize inşallah. Ama şimdiki mesela biz vatanımızdayız, biz de aynı haciler gibi bu iki günün değerini gene bilelim. Yani ben rica ederim bütün Müslümanlardan, bilhassa onları ki benim sesimi işitiyorlar, muhakkak bu iki günleri bilhassa mesela Arefe günü ve Kurban Bayramı günü muhakkak kadrini bilsinler, değerini bilsinler. Ve değeri bilmek de bunun budur ki insan bu iki günde bilhassa çok iyi ameller yerine getirsin. Yani bu iki günde çok çok amellerin sevapları çok çoktur. Yani biz hesap edemeyiz. Şeyde bir rivayette vardır, buyurur ki eğer bir adam günahları çok olsa olabilir ki mesela Ramazan ayında onun günahları affedilsin Allah tarafından. Eğer ki Ramazan'ın mesela gecelerinde affedilmedi, şey gecesinde mesela Kadir gecesinde belki Allah-u Teala onu affetsin. Eğer affedilmedi orada kalıyor Arefe günü. O kadar Arefe günü önemlidir. Arefe gecesi o kadar önemlidir. Öyleyse bunu Arefe günü ve ya Arefe gecesi ya bayram günü, bayram gecesi, Kurban Bayramı yani. Bunlar çok değerleri vardır ve çok da değerlidir ve muhakkak Müslümanlar hepsi bunların değerini bilsinler ve çok güzel ameller yapsınlar. Mesela güzel ameller nedir? Zikirdir, ibadettir, Müslümanlara hizmet etmektir. Arz edeyim ki malini mesela Allah'ın yolunda sarf etmektir, kurban kesmektir. Bu ameller çoktur yani. İyi ameller çoktur ve biz edebiliriz kendi evimizde o amelleri yerine getirelim. Biz de hemen takriben o hacilerin sevabını alırız. Öyleyse bu günler çok önemlidir. Çünkü başka dinlerde bu hac merasimi gibi yoktur. Ve Allah-u Teala son din-i İslam ahirin dindir. son din ta kıyamete gününe kadar, kıyamet gününe kadar Allah-u Teala bu merasimi hacca da din-i İslam'da o kadar önem vermiş ki Müslümanlar hepsi evet bu merasimi hacca herkesin üzerine farz olduğu gidecek mesela hac yerine getirecek. Onlar ki gidemediler kendi evlerinde bu mesela Arafa ve Kurban Bayramı günleri muhakkak onların amellerini yerine getirsinler. Evet. Evet, mesela kurbanlık orada farzdır, hacilere farzdır. Ama bizim üzerimizde ekseri mezheplerde diyorlar ki farz değil. Yani onlar ki kendi vatanındadırlar, onların üzerinde farz değil. Ama bazı sünnetler ve müstehabler vardır ki gerçi farz değil. Ama onların sevapları hemen hemen mesela farz amellerin gibi olur yani. O kadar sevapları çoktur. Öyleyse evet kardeşlerimiz, bazılarımız, Müslümanlar bu iki günün kadrini bilsinler, değerini bilsinler ve bu güzel amelleri inşallah yerine getirsinler. Elbette bu hac meselesi ki o kadar önemlidir. İmam Hamine'yi bütün Müslümanların lideri hakikaten güzel bir yani ittalaya verdi ve güzel anlattı. Bütün Müslümanlar da gerek bu ittalaya, bu ilaniyeye muhakkak dinlesinler bunu ve amel etsinler. Çünkü bu ilaniye bütün cümleleri ayetlerden ve hadislerdendir. Biz de Kur'an'a tabidir ve tabiiz ve hadislere tabiiz. Öyleyse liderin sözlerine din yani mesela dinlememiz o kadar önemlidir. Öyle bil ki mesela biz Kur'an ve hadislere dinliyoruz. O kadar önemlidir. Çünkü o hadislerden ve Kur'an'dan mesela bulur. Evet bu mesela meseleyi hac ve merasimi hac çok önemli ve yine de sözümün sonunda yine de ben tebrik diyorum bütün Müslümanlara. Ve inşallah Allah-u Teala bize, hepimize de nasip eylesin. Ve biz yine gidelim mesela orada o menasiklerini yerine getirelim.
Evet.
Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve imamları inşallah ziyaret edelim. Ve Allah-u Teala o sevabı bize de nasip eylesin inşallah.
Amin. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şehzade hocamızın görüşlerini dinlediniz. Hac farizası ile ilgili sizler için hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlemiş oldunuz. Yarın sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminde artış yaşanması, Siyonist rejimin İslami kutsallara yönelik hakaretine karşı İslam dünyasından tepkilerin devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi ve Yemen İnkılabı'nın lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin Husi yaptığı konuşmada Batı'yı ve onun yozlaşmış öğretilerini şiddetle eleştirirken, Batı kültürün ahlaki erdemleri ve insani Kemal'i görmezden geldiğini vurguladı. Abdülmelik Huzi konuşmasında şu ifadelerde bulundu. Batı, materyalizme dayalı olarak halkı yozlaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle Batılılar ahlaki ve fıtri değerleri yok etmiştir. Batılılar, İslam toplumlarına yozlaşmayı ihraç etmeye çalışıyor. Batı, İslam dünyamızda ilmi bilgiye sahip, İslam ümmetine hizmet edebilecek kişileri hedef alıyor. Tıpkı binlerce İranlı ve Arap bilim adamı gibi. Batı, bu insanları ya suikast düzenleyerek ya da kendi tarafına cezbederek hedef alıyor. Düşmanlar bu kanunların yok sayılması, helal ve harama bir bağlılığın kalmaması için İslam kanun ve kurallarına karşı topyekün bir savaş başlatmışlardır. Yemen Ensarullah Hareketi lideri daha önce de birçok kez Siyonizm ile Amerika ve Batı ülkelerinin tehditleri konusunda uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı. Siyonist düşmana karşı cihat sürdürmelidir. Siyonistleri Filistin topraklarından çıkarmaya çalışmak cihattır. Onlarla düşmanlık ve bağları koparmak dini ve insani bir sorumluluktur. Yemen milleti de dini kimliğinden dolayı duruş ve tutumuna bağlıdır ve tüm alanlarda bulunmaktadır. Yemen milleti Filistin milletini desteklemek konusundaki duruşundan geri adım atmadı. Milletimiz cihat ve hür Müslümanlarla Siyonist rejime karşı belirleyici savaşa katılmaya çalışarak dini görevini yerine getirmeye çalışmaktadır.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik cinayetlerini kınaması, Hamas'ın Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını duyurması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Siyonist generalin itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist bir general, önümüzdeki savaşta İsrail sokaklarında Hizbullah güçleriyle çatışmayı bekliyoruz açıklamasında bulundu. Siyonist ordunun 188. zırhlı tugayı komutanı Albay Avi Folozinski, İbrani medyasına yaptığı açıklamada şöyle dedi. Şu anda Kuzey cephesinde Lübnan ile savaş senaryolarını simüle ediyoruz. Tatbikatlar yaparak Gazze ve Batı Şeria gibi çatışma cephelerinde veya başka herhangi bir yerde hazırlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Siyonist albay Avi Folozinski, Hizbullah son yıllarda hazır olup olmadığımızı görmek için bizi test etmeye çalışıyor dedi. Yediot Aharonut gazetesinin geçtiğimiz ay İsrail ordusunun Hizbullah'la şehir içi savaş senaryolarına odaklandığını ve İsrail ordusunun işgal altındaki Filistin topraklarında Hizbullah güçlerinin varlığı ve İsrail'in derinliklerinde bir çatışma olduğu senaryosunu simüle ettiğini duyurdu.
Tahran Radyosu.
Cami Cem gazetesinde İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki hava taşımacılığı alanındaki anlaşmayı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri Hava Yolları Teşkilatı Başkanı, İran tarafıyla imzaladıkları anlaşmayı iki ülke arası hava taşımacılığıyla ilgili hizmetlerin geliştirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesiyle birlikte, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında hava taşımacılığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı VAM'ın konuyla ilgili verdiği habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Yolları Teşkilatı'nın Dubai'deki merkezinde İran tarafıyla hava taşımacılığına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Habere göre söz konusu anlaşma İran Hava Yolları ve Yurt İçi Hava Yolları şirketleri temsilcilerinin de bulunduğu bir törenle İran Hava Yolları Teşkilatı Başkanı Muhammed Muhammedi Baş tarafından imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri Hava Yolları Teşkilatı Başkanı Seyf Muhammed El Zevidi de anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, bu anlaşmayı iki ülke arası hava seferlerine düzen verilmesi yolunda önemli bir adım şeklinde değerlendirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketi ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم.
Hac Farizası Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Arefe günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İnsanoğlu yaşamı boyunca her daim bazı anlarda Allah-u Teala ile halvete çekilmeye ve düşünmeye muhtaçtır. Bazen bunun için çok özel mekanlarda çok özel fırsatlar ele geçirilir. Arafat her türlü dünyevi imtiyazdan yoksun bir çöl, düşünmeye uygun mekanlardan biridir. Buraya gelenler yaratılış felsefesini, varlık aleminde konumunu ve kendi hakikatini keşfetmek için iyi bir fırsat yakalamış olur.
Zilhicce ayının 9. günü Arefe günüdür. Bugün de hacılar Arafat çölüne doğru yola çıkar ve bir başka atmosferde, bir başka mekanda Allah'ın en iyi kullarının vakfe ettiği ve gözyaşı döktüğü ve Allah katına yalvardığı yerde huşu ve kulluğunu ifade eder. Rivayetlere göre Hazreti Cebrail aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselama hac amellerini öğretirken Arafat'a geldiğinde o Hazreti Arafat dedi ve Hazret de evet diye karşılık verdi. Böylece bu adla adlandırıldı. Yine başka bir rivayete göre bu adlandırmanın sebebi insanlar bu mekanda günahlarını itiraf ettikleri içindir. Bazıları da buraya ulaşmak için katlanması gereken acıları ve sabırlı olmayı gerekçe gösteriyor. Zira Arafat'ın anlamlarından biri sabretmek ve katlanmaktır.
Arafat çölü Mekke'nin yaklaşık 20 kilometre dışındadır. Arefe gününde beyazlara bürünen ve tek kılık, tek kıyafet içinde olan büyük bir kalabalık sele Arafat çölüne doğru akın ediyorlar. Allah'ın konukları Zilhicce'nin 9. gününde öğle vaktinden güneş batıncaya dek bu geniş vadide huşu içinde Allah Teala'yı talep ediyor. Arafa çölü Rahmet Dağı anlamına gelen Cebelul Rahmen'in eteğinde yer alıyor. Bu da Hazreti Adem'in tevbesi kabul gören mekandır. Şimdi herkes Arafat Vadisi'nde bu dağın eteğine sığınıyor ve içinde Allah Teala onun da günahlarını affetmesini umuyor.
Arafat'ta vakfe, hac farizasının önemli amellerinden biridir. Bu geniş çölde binlerce insan bir araya gelmesinde nice hikmetler vardır. Binlerce insan aynı kılık kıyafette ve her türlü sosyal ve sınıfsal imtiyazdan bağımsız olarak bu çöle çağrılmış ve onlara bu mekanda bekleyerek düşünmeleri emredilmiştir. Bu mekan hakkında hacılardan biri anılarında şöyle yazıyor. Her zamankinden daha da aşık olarak Arafat'a geldik. Aşk ve kulluk şevki, Mecnunların en Mecnunu nefis leylasını bırakmış ve Mecnunluğunu yüzünden kulluğunu haykırmaya başlamıştır. Arefe bağışlama bayramıdır. İnsanın içinde, kalbinde her türlü karanlığı silme günüdür. Yıkıma açılan her türlü kapıyı kapatma günüdür. Nurdan başka hiçbir şeye açılmayan pencereleri açma günüdür. Bu çöl başlangıç noktasıdır. Allah'tan başka hiçbir mabudu görmeyen ve ondan başka hiçbir tanrıya kulluk etmeyen ve ancak Allah'a tapanların mekanıdır.
Arefe gününde dua ve ibadet fısıltıları şeytanı, kulların Allah katına yalvarışları ve yakarışları yüzünden derinden üzecek kadar yükseldi ifade edilir. Hacılar bugün de ruhunu ve canını ilahi sonsuz lütuf ve rahmet denizinde yıkar ve yeniden doğmuş bir insan gibi tertemiz olur. Rivayetlere göre eğer biri Yüce Allah tarafından bağışlanma fırsatını Kadir geceleri ve Ramazan geceleri kaçırırsa Arefe gününde Yüce Allah'tan bağışlanmayı dileyebilir. Evet, bugün göklere uzanan hacıların elleri tek bir temennisi vardır ki o da ilahi rahmet ve mağfiretten yararlanmaktadır.
Arafat çölü derin mazisinde Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi büyük ilahi insanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu büyük insanlar varlıkları ile Arafat'a nur saçtılar ve kendileri de ariflerin buluştuğu bu mekanda ilahi rahmet ve inayetle bereketlendiler. Arafat Dağı'nın eteği Asr-ı Saadet'te İslam peygamberinin açık hava okulu misaliydi. Müfessirlere göre Kur'an-ı Kerim'in son suresi Arafat çölünde İslam peygamberinin nazil olduğu ve Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in en geniş kapsamlı surelerinden biri olan bu sureyi insanlara ve talebelerine talim buyurdu.
Muhaddislerin arasında ünlü bir hadise göre İslam peygamberi böyle bir günde hacıların muazzam toplantısında tarihi konuşmasını yaptı. Ey insanlar! Benim sözümü dinleyin. Belki sizi bir daha bu mekanda görmeyebilirim. Hepiniz er geç Allah'a doğru döneceksiniz. O alemde iyi kötü amellerinizin hesabına bakılır. Benim size tavsiyem, kim yanında bir emanet varsa onun sahibine iade etsin. Ey insanlar, bilin ki İslam dininde riba kesinlikle haramdır. Şeytana uymaktan kaçının.
Arafat ayrıca İmam Hüseyin aleyhisselamın Arefe günü okuduğu arifane ve güzel duasını hatırlatır. Bu nurani duada Yüce Allah'ın isimleri ve sıfatları ve sonsuz nimetleri çok güzel ifadelerle beyan edilmiştir. İmam Hüseyin aleyhisselam Arefe günü Arafat çölünde Ehl-i Beyt fertleri, evlatları ve yakın arkadaşları ile birlikte kurduğu çadırdan tevazu ve huşu ile dışarı çıktı ve Cebelur Rahmen'in sol tarafında durdu ve arifane ve derin bir dua okuyarak Yüce Allah'ın yüceliğini takdir ederek sonsuz nimetlerini hatırlattı.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın okuduğu bu duanın her satırı insanların yüzüne nur, marifet ve ilahi aşkın kapılarını açıyor. Duada yer alan ibareler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu duayı okurken kendinden ve fani dünyanın tüm şatafatlarından koptuğunu ve tüm benliğiyle Yüce Allah'ın huzurunda çıktığını ve onun varlık aleminin tüm zerreciklerine kadar her şeye hakim olduğunu idrak ettiğini ortaya koyuyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu duası ile kulla Allah arasındaki en güzel ilişkiyi arifane cümlelerle beyan ediyor. İnsan bu duayı fısıldayarak Yaradan'ın karşısında acizliğini itiraf ediyor. Onu hamd ediyor ve zeval görmeyen gücüne sığınıyor.
Tahran Radyosu.
Üniversite öğretim üyesi ve araştırmacı Dr. Belhari şöyle diyor. İbadet has dualarla birlikte olunca insanı daha yücelten mertebeleri kat eder. Ne zaman has bir ibadeti ve sülükü tecrübe edecek olursa daha yüce hakikatlere ulaşırız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gece yarısı Hira mağarasında hiç kimsenin ulaşamadığı hakikatlere ulaştı. Yine Hazreti Ali aleyhisselam ve birçok evliya da bu sayede sıradan insanların ulaşamadığı mertebelere ulaştı. Dolayısıyla kim dua ile nurdan yararlanmak ve yaşadığı ortamda etkili olmak istiyorsa, marifet ve dua kapılarını aralaması gerekir. İbadet ve dua etmek, insana Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi büyük şahsiyetlerin bakış açısını kazandırır ve onu hidayete doğru yönlendirir. Has dualar evliyanın tecrübeleridir. Bu tecrübelerden ruhumuzu yüceltmek için yararlanmalıyız.
Muhammed Mehdevi Hac sırasında Arefe gününün son anlarında şöyle yazıyor. Ey Arefe güneşi, biraz yavaşla. Birkaç saniye daha fısıldamak istiyorum. Biraz daha alevlenmek istiyorum. Gözyaşından bir gölette abdest almak ve iki rekat namaz kılmak istiyorum. Biraz yavaş ol. Kanatlanmak ve sınırsız göğe doğru kanatlanmak istiyorum. Senin batmanla arzularımın güneşi batsın istemiyorum. Bırak da ihlas ile Hüseyin bin Ali'nin fısıldamasına eşlik edeyim ve onunla birlikte Rabbime niyaz ile uzatayım. Ey yüce Rabbim, sana tapıyorum. Zira sen mükemmel bir güçle bizi yarattın. Lütfün ve inayetinle yaratılışımı iyi yaptın. Oysa benim varlığıma ihtiyacım bile yoktu. Ey Yüce Rabbim, bizi de bu çağda kullarına verdiğin hayır ve saadetten nasipsiz bırakma. Ey Yüce Rabbim, bizi mahrumlardan etme ve sonsuz rahmetinden mahrum bırakma. Ey Yüce Rabbim, ne zaman hayat tüm genişliğiyle bana zor gelirse, sen benim sığınağımsın ve eğer rahmetin beni kapsamazsa, kesin helak olurum. Ey Yüce Rabbim, helal rızkından bana rızık ver, sağlık ve sıhhat ver ve korkuda ve dehşette beni koru.
Değerli dinleyiciler, Arefe, Yaratan'a uzanan niyaz elleri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsude.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tarın Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizi Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Biden'in Putin'in nükleer tehdidiyle ilgili açıklaması,
Amerika'da ırkçılığın artması,
Amerika'da silahlı şiddetin artması,
Amerika'da evsizlerin krizinin büyümesi
ve Biden'in 2024 seçim kampanyasına başlaması
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taktiksel nükleer silah kullanma tehdidinin gerçek olduğunu savundu. Biden, pazartesi günü Kaliforniya eyaletinde katıldığı bir bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Yaklaşık 2 yıl önce buraya gelip Colorado Nehri'nin kurumasından endişelendiğini söylediğimde herkes bana deliymişim gibi bakmıştı. Putin'in taktiksel nükleer silah kullanacağından endişelendiğimi söylediğimde de aynı bakışları görüyorum ama bu gerçek bir risk.
Putin geçen hafta Belarus'a taktiksel nükleer silahların ilk sevkiyatının tamamlandığını duyurmuştu. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko ile Putin nükleer silahların konuşlandırılması için 25 Mart'ta anlaşma imzalamıştı. İlk sevkiyat da bu kapsamda gerçekleştirildi. Biden yönetimi ise Kremlin'i Belarus'a zorla nükleer silah konuşlandırmakla suçlamıştı. Rusya ise bunu reddederek Amerika'nın yıllarca Avrupa'ya nükleer silah tedarik ettiğini dikkat çekmişti. Lukashenko da Rusya'nın nükleer silahları konuşlandırmak için dayatma yapmadığını, başlıkları kendisinin talep ettiğini ve bunların caydırıcılık amacıyla alındığını savunmuştu. Batılı ülkelerin yanı sıra Çin de Rusya'nın nükleer silah hamlelerini yakından takip ediyor. Pekin yönetimi Şubat'ta yayımladığı 12 maddelik barış planında Ukrayna Savaşı'nda tarafların nükleer silah kullanmasına karşı çıkmıştı.
Rusya'nın Belarus'a nükleer silah sevkiyatını açıklamasının ardından da Çin, savaşın sonlandırılması için diplomatik kanalların tercih edilmesi çağrısı yapmıştı. Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta verdiği emirle başlayan savaşta çatışmalar Ukrayna'nın karşı saldırısıyla tekrar yoğunlaştı. Kiev yönetimi hava üstünlüğünü kazanabilmek için aylardır batılı ülkelerden savaş jeti talep ediyor.
Amerika'da düzenlenen bir ankete katılan siyahilerin %51'i ülkedeki ırkçılığın daha da kötüye gideceğini, %37'si ise aynı düzeyde kalacağını düşündüklerini söyledi. Ankete göre siyah ve beyaz Amerikalılar arasında beklenen güven düzeyinin düşük çıktığı da tespit edildi. Öte yandan siyahilerin yalnızca %11'i durumun daha iyiye gitmesini beklediklerini dile getirdi.
Amerikalı yayın kuruluşu News Nation'in Cuma günkü yayımlanan Washington Post Ipsos anketine dayandırdığı pazar günkü haberinde veriler ankete katılan siyahilerin yaş grupları arasında büyük oranda tutarlılık gösteriyor. 50-64 yaş aralığındaki grubun ırkçılığın daha da kötüye gitmesini beklediklerini söylemeleri çok muhtemel olup %57 seviyesinde sonuç verirken 30-39 yaş aralığındakilerde bu olasılık en düşüktü ve %43 çıktığı ifadelerine yer verildi. Siyahi Amerikalıların yaklaşık %70'i şu anda siyahi bir genç olmanın kendi gençlik dönemlerine kıyasla daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. Böyle düşünenlerin %80'i 50-64 yaş aralığındaki ve 65 yaş üzerindekiler katılımcılardan oluşuyor. Ankete katılan siyahi yetişkinlerin neredeyse %60'ı kendilerinin ya da sevdikleri birinin siyahi olduğu için saldırıya uğrayacağından çok fazla veya biraz endişe duyduğunu belirtiyor.
Anketörler ayrıca siyah ve beyaz Amerikalılar arasında beklenen güven düzeyinin düşük çıktığını da tespit etti. Ankete göre her 10 siyahi katılımcıdan 8'i beyazların siyahlara pek fazla ya da hiç güvenmediğine inandığını söylerken yalnızca %17'si beyazların siyahlara çok fazla ya da iyi derecede güvendiğine inandığını belirtti. Anket 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında 1225 Hispanik olmayan siyah yetişkin ve 1018 Amerikalı yetişkinden oluşan kısmen örtüşen bir örneklem arasında gerçekleştirildi. Anketin hata payının siyah yetişkinler için %3,5 puan, tüm Amerikalı yetişkinler için %3 puan seviyesinde olduğu belirtildi.
Amerika'da sene başından bu yana silahlı şiddet olayları nedeniyle 17.737 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da bugün Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü olarak anılıyor ve bu nedenle silahlı şiddet ülkede yeniden tartışılıyor. Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Silah Şiddeti Arşivi GVA verilerine göre Amerika'da bu yıl 268 toplu silahlı saldırı düzenlendi. Amerika'nın farklı bölgelerinde son 5 ayda silahlı şiddet olaylarında 17.737 kişi yaşamını yitirdi, 14.723 kişi yaralandı. Silahlı şiddet olaylarının kurbanları arasında 0 ile 11 yaş arası 113 ve 12 ile 17 yaş arası 642 çocukta bulunuyor. 0-17 yaş aralığındaki yaralanan çocukların sayısı ise 1894 olarak kayıtlara geçti.
Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında 587 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi yaralandı. Silah şiddeti arşivi verilerine göre 2022'de 44.362 kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti, 38.592 kişi yaralandı. Yine geçen seneki verilere göre 0-17 yaş aralığında 1683 çocuk silahlı şiddetin kurbanı oldu, 4.487 çocuk yaralandı. Silah şiddeti arşivi toplu silahlı saldırı tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın kriterlerini baz alıyor. Buna göre saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırılar toplu silahlı saldırı olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, aile cinayetleri veya benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor. Silah şiddeti arşivinin sitesinde kitlesel saldırılar çoğunlukla bir Amerikan fenomeni olarak nitelendiriliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde New Mexico eyaletinde kiralar yükselmeye devam ederken evsizlerin sayısında da Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %48 artış yaşandığı bildirildi. Amerika Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda Haziran 2023'te eyalet genelinde bir gecede yapılan incelemede yaklaşık 3850 kişinin sokaklarda yaşadığı tespit edildi. Bu kapsamda özellikle çoğunluğu Albuquerque kentinde olmak üzere eyalet genelinde evsiz sayısının 2022'nin aynı dönemine kıyasla %48 arttığı ifade edildi.
Yoksulluk oranlarının artması ve iş gücüne katılımın düşük olmasının evsizlik sıkıntısını etkileyebileceği belirtilen raporda kiraların gelirleri kıyasla daha hızlı arttığına dikkat çekildi. New Mexico valisi Michelle Lujan Grisham, evsizlik sorununu azaltmak ve uygun fiyatlı konutları artırmak için 84 milyon dolarlık bütçelerinin olduğunu ve bu sıkıntıların giderilmesine yönelik yatırım planı hazırlandığını kaydetti. New Mexico Mortgage Finance İdaresi'nin üst yöneticisi Isidoro Hernandez'e 50'den fazla ailenin yaşayabileceği 4300 binanın yapım aşamasında olduğunu söyledi.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırım ve baskısını arttırmaya devam eden Amerika yönetimi, Tahran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu bir yandan dinlendirirken, diğer yandan en iyi yolun diplomatik yol olduğunu bildiriyor. Bu bağlamda Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın briefinginde İran konusunda diplomasinin en iyi yöntem olduğuna inanıyoruz dedi. Matthew Miller basın toplantısında Amerika Başkanı Joe Biden'in İran'ın nükleer programı tutumu ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta ilk önceliğimiz İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemektir. Bu hükümet iktidara geldiğinden beri buna inanıyor iddiasında bulundu. Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından geri çekilmesini eleştiren Matthew, nükleer anlaşmadan geri çekilen önceki hükümet, İran'ın nükleer silahlara doğru ilerlemesine izin verdi. Onların nükleer silah edinme çabalarını kontrol etmeye çalıştık. Bununla birlikte tüm seçeneklerin masada olduğunu da açıkça dile getirdik gibi iddialarda bulundu. Amerikalı yetkili Washington'un Tahran'la geçici anlaşma yapacağı yönündeki iddiaları da reddetti.
İran'da Amerika ile nükleer programında kısıtlamalara gitme karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören geçici bir anlaşmanın gündemde olmadığını açıklamıştı. Batı ülkelerin nükleer silah elde etmeye çalıştıkları yönündeki iddialarını her zaman reddeden İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkını saklı tuttuğunu vurgulayarak belirtiyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei son günlerde yaptığı açıklamada kitle imha silahlarının İslam'da yeri olmadığını belirterek, "Bu İslami bir temel olmasaydı ve bizim nükleer silah üretme irademiz olsaydı bunu yapardık. Düşmanlar da bizi durduramayacaklarını biliyor." ifadelerini kullanmıştı. İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.
Amerika, 8 Mayıs 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İran'la 2015'te varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek Tahran'a yeniden yaptırımlar uygulamıştı. İran'da buna karşılık 8 Mayıs 2019'da anlaşmadaki faaliyetlerini bizzat anlaşma gereği üstelik kademeli olarak askıya almaya başlamıştı. İran anlaşmada 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izin verilmesine rağmen bu süreçte %60 saflıkla uranyum zenginleştirmeye başlamıştı. Trump sonrasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan ve İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve Amerika'nın anlaşmaya yeniden katılmasının ele alındığı nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki bir dizi uzlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022 başlarında askıya alındı.
Üst düzey temaslarda bulunmak üzere 13 Haziran'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri sosyal medya hesabı üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları sırasında İngiliz, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurmuştu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı sitede yer alan bilgilere göre Amerika ile kısa sürede anlaşma sağlanmasının beklenmediğini belirterek ancak Amerika tarafından olumlu sinyaller geldiğini bildirmiştir. Son günlerde İran ile Amerika arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlandığı bazı batılı kaynaklar tarafından bildirilmiştir. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin nükleer ve tutuklu takası ile ilgili olduğu ifade ediliyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.